6. Kaset 1. Yüz 19 Şubat'ta Sovyet Dışişleri Bakan Yardımcısı Zorin, Çekoslovakya'ya verilecek buğdayın dağıtımına nezaret etmek gerekçesiyle Prag'a geldi. Bu olaydan bir gün sonra hükümetin 12 komünist olmayan üyesi, polis müdürlerinin değiştirilmesini protesto ettiler ve bundan bir sonuç çıkmayınca Gatwold'a beklediği fırsatı verip istifa ettiler. 21 Şubat'ta istifalar devlet bakanı tarafından kabul edilmediği takdirde genel greve gideceklerini haykıran 200 bin işçi Prag sokaklarında gösteri yürüyüşü yaptı. 23 Şubat'ta Başbakan Gatwold istifa edip bakanların fabrikaları özel mülkiyete devredecekleri ve toprak reformunu engelleyecekleri gerekçesiyle işçileri silahlandırdı. 24 Şubat'ta muhalif basın susturuldu ve 25 Şubat'ta Prag sokaklarında silahlı işçiler kol gezerken Başbakan 12 istifa mektubunu yaşlı ve hasta Beneş'e götürdü. Bu iki kez, biri 1938 ve öteki 1948'de demokrasinin ölüm fermanını imzalamak zorunda kalan bir devlet başkanı, bir devlet kurucusunun gerçekten kör talihidir. Birincisinde Batı'nın ihanetine uğramış, ötekinde kendi atadığı başbakanın silahlandırdığı 200 bin işçinin baskısına, ülkeyi bir iç savaştan kurtarmak için karşı koyamamıştır. İstifaların kabulüyle hükümet hemen hemen tümüyle komünistlerin denetimi altına girdi. Beneş'in ısrarı üzerine Çekoslovakya'da büyük bir prestij sahibi olan Jan Masaryk, hükümeti bir dereceye kadar denetleyebilmek ümidiyle Dışişleri Bakanlığı görevini sürdürdü. 10 Mart 1948 sabahına kadar, o gün Dışişleri Bakanlığı binasının 8. katında yaşamakta olan Masaryk, binanın önündeki kaldırımda ölü bulunduğu zaman üzerinde pijamaları vardı ve oturduğu dairenin penceresi açıktı. Ölümün intihar olduğu açıklanmışsa da, bunun doğruluğu bugüne dek tüm kanıtlarıyla ortaya konmuş değildir. Beneş ise Mayıs ayında görevinden ayrıldı ve çok kısa bir süre sonra hastalanarak öldü. Sovyetler Birliği'nin bu olaylardaki katkısına gelince, en azından Gatwold'a olayları planlayıp yürütmekte güçlük kazandırdığı söylenebilir. Zorin'in tam olaylar başladığı zaman buğdaya nezaret için Prag'a gelmesi ve olaylara seyirci kalmış olması inandırıcı değildir. Ancak Sovyetlerin etkin desteği olmasa olayların bu yönde gelişmeyeceğini söyleyebilmekte, eldeki kanıtlarla pek olanaklı görünmemektedir. Prag darbesinin en önemli uluslararası sonucu ise olaylardan sonra ve buna dayanarak NATO'nun kurulmasıdır. Batı Avrupa ülkelerindeki gelişmeler. 1. İngiltere. Daha önce de değinildiği gibi İngiltere 2. Dünya Savaşı içinde 3 partinin de katıldığı bir savaş kabinesi tarafından yönetildi. 1945 yılında yapılan seçimleri tahminlerin aksine İşçi Partisi büyük bir çoğunlukla kazandı ve Clement Attlee başbakan. İleride değinilecek 1948 Brüksel Antlaşması'nın kurucusu ünlü sendikacı Ernest Bevin de Dışişleri Bakanı oldu. Churchill'in büyük prestijine rağmen İşçi Partisi'nin bu başarısının nedenleri İngiliz halkının savaş dönemi sıkıntılarına tepkisinde ekonomik ve toplumsal sorunlara yeni bir anlayışla çözüm bulma isteğinde aranabilir. İkinci Dünya Savaşı İngiltere'nin ekonomik üstünlüğünü de ortadan kaldırmıştı. Bu değişikliğin en önemli sonucu İngiltere'nin Amerika Birleşik Devletleri'ne artan bağımlılığıdır. Savaşın sona ermesiyle İngiltere'nin savaş içindeki ekonomik ihtiyaçlarına bir dereceye kadar cevap vermiş olan ödünç verme ve kiralama programı da bitti. Bu yüzden İngiliz hükümeti savaş sonrası ekonomisini bir düzene sokmak için ABD'den ekonomik yardım istedi. Bu istek İngiliz hükümetinin sterlinin değerini düşürmesi koşuluyla 1949 yılında kabul edildi. Dolar öteki devletlerin para birimlerinin değerinin ölçülmesinde temel ölçüt haline geldi. Böylece 2. Dünya Savaşı'ndan sonra uluslararası alanda kurulan yeni ekonomik örgütler, IMF ve Dünya Bankası gibi dolar temeli üzerinde işlemde bulunmaya başladılar. Amerikan yardımı yalnız İngiliz ekonomisinin kurtarılmasıyla kalmamış, tüm Batı Avrupa'da gelecek kalkınmanın temeli olmuştur. İşçi Partisi hükümeti iktidara gelir gelmez İngiltere Bankası'nı, demir yollarını, kömür, elektrik ve gaz işletmeleriyle demir çelik endüstrisini devletleştirdi. Geniş bir sosyal güvenlik programı ile ücret ayarlamalarına girişti. Ancak İngiliz hükümeti tüm bu işleri gerçekleştirecek mali olanaklardan yoksundu. Uzun savaş yılları ekonomiyi çok zayıflatmış, 1947 yılının çok çetin hava koşulları ve kömür bunalımı durumu içinden çıkılmaz bir biçime sokmuştu. hükümet sorunu çözmek için iki çareye başvurdu. İlk olarak ABD'den 1 milyar sterlin borç aldı. İkinci olarak dış yükümlülüklerini azaltarak ekonomik tasarruf politikasını başlattı. İngiltere artık ikinci sınıf bir devlet durumuna düşmüştü ve böyle bir devlet, yeryüzünün tüm bölgelerine yayılmış bir imparatorluğu daha uzun süre bir arada tutamazdı. İlk olarak Türkiye ve Yunanistan'a karşı yükümlülüklerini ABD'ye terk etti ve ileride ele alınacak olan Truman doktrini başladı. Ayrıca Orta Doğu'da bölge devletlerini Arap Birliği adı altında bir araya toplayarak ABD'yi Orta Doğu'ya çekmeye çalıştı. Son olarak da 1947 Ağustos'unda Hindistan ve Pakistan'a bağımsızlıklarını verdi. Böylece İngiltere ile ABD arasında zaten var olan ekonomik, siyasal ve kültürel bağlar İkinci Dünya Savaşı içinde gelişti ve savaş sonrasında İngiltere'nin hızla büyük devlet olmaktan uzaklaşmasının da etkisiyle geçmişte görünmemiş bir sıkılığa ulaştı. Bu devletin kıta Avrupası ile bağları ise giderek zayıfladı. 2. Fransa. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Batı Avrupa Komünist Partileri güçlendi. Ayrıca Katolikler de yeni toplumsal fikirler ve yeni siyasal eylem biçimleri geliştirerek Almanya'da Hristiyan Demokrat Birliği, İtalya'da Hristiyan Demokrat Parti ve Fransa'da Cumhuriyetçi Halk Hareket Partisi, MRP gibi yeni partiler kurdular. 1945-1948 arasında Avrupa'da ekonomik durum kötüye gitmeye başlayınca, Fransa ile İtalya'da Komünist Partiler savaş sırası direnme hareketindeki başarılarında eklenmesiyle desteklerini arttırdılar ve ortaya eski bir sorun, yani kitle komünist partilerinin demokrasi içindeki yerlerini nasıl bulacakları çıktı. Fransa'da 1945 Kasım'ında kurucu meclis seçimlerinde Komünist Parti oyların dörtte birini alıp en büyük parti haline geldi ve bir yıl sonra 4. Cumhuriyet'in genel seçimlerinde oylarını %28'e yükseltti. Böylece savaş sonrasının ilk 3 yılında Fransa'da bir komünist zaferi beklenir hale geldi. Fransa Alman işgalinden kurtarılır kurtarılmaz, General de Gaulle'un başkanlığında ve Nazilerle işbirliği yapmayan tüm partilerin katıldığı bir ulusal birlik hükümeti tarafından yönetilmeye başladı. 1945 seçimlerinden sonra yeni hükümet Komünist Parti, Sosyalist Parti ve de Gaulle'un MRP Partisi tarafından kuruldu. Komünist Parti Doğu Avrupa ülkelerinde olduğu gibi İçişleri ve Adalet gibi kilit bakanlıkları istediyse de General Fransa'daki prestijini kullanarak bunu engelledi. Bu tarihten başlayarak de Gaulle'ün iktidarı tek başına ele geçirip 5. Cumhuriyet'i kurduğu 1958 yılına kadar Fransa tam bir siyasal istikrarsızlık içine girmiştir. Bunun nedenleri şu biçimde sıralanabilir. Fransa savaştan sonra büyük bir ekonomik bunalım içine girmişti ve bu bunalımın nasıl giderileceği konusunda partiler arasında köklü anlaşmazlık vardı. İkinci olarak de Gaulle, hükümete karşı meclisin yetkilerinin artırılmasını isteyen Komünist Parti ile bir türlü anlaşamıyordu. Üçüncü olarak, Hindi-Çin'de başlayan Ulusal Kurtuluş Savaşı, Fransa'yı ekonomik bakımdan çok büyük sıkıntılar içine sokmak bir yana, ülkede bir de siyasal anlaşmazlık konusu oluyordu. Ayrıca 4. Cumhuriyet Anayasası, meclis karşısında hükümeti güçsüz duruma sokmuş, yürütme görevini yapamaz olmuştu. Son olarak bu siyasal istikrarsızlıkta Fransız partilerinin komünistler dışında geleneksel disiplinsizliklerini de hesaba katmak gerekmektedir. General de Gaulle uzun süre başbakanlıkta kalamadı. Meclis sorumlu ve saygın bir hükümetin ihtiyaç duyduğu yetkileri kendisine vermemekte ısrar edince 1946 Ocak ayında istifa etti. Fransa bundan sonra 1951 yılına kadar sol kanat koalisyonları, bu tarihten 1958 yılına kadar ise sağ kanat koalisyon hükümetleri tarafından yönetildi. 3. İtalya. İtalya 2. Dünya Savaşı'ndan çıktığında ülkede 3 büyük kitle partisi vardı. Togliatti'nin önderliğini yaptığı Komünist Parti, Neni ile Saragat'ın başında bulunduğu Sosyalist Parti ve Gasperi'nin Hristiyan Demokrat Partisi. 1946 Haziran'daki referandum sonucu İtalya'da monarşi yıkıldı ve 10 milyona karşılık 12 milyon oyla cumhuriyet kuruldu. 1946'da yapılan seçimlerde Hristiyan Demokratlar %33, Sosyalistler %21 ve Komünistler %19 oy aldılar. Sonuç olarak Gasperi üçlü bir koalisyon hükümetinin başına geçerek 1953 yılına kadar çeşitli koalisyonlarla ülkeyi yönetti. 1946 seçimlerinden sonra Sosyalist Parti içinde bölünmeler başladı. Bazı sosyalistler solda düşman olmaz sloganına bağlanarak güçlü durumlarını sürdürebilecekleri inancını taşır ve komünistlerle işbirliği yaparken bazıları artık kendilerini komünistlerden kurtaracak kadar güçlü olduklarını düşünüyorlardı. Gelecek yıllarda sosyalistlerin aralarında bölünmesi ülkede en güçlü işçi sınıfı partisi olarak komünistleri bıraktı ve bu partinin hükümete karşı tutumu ve anayasal sistem içindeki yeri İtalyan politikasının ana konularından biri haline geldi. Ayrıca sosyalistlerin zayıflamasıyla İtalyan politika sahnesini uzun bir süre belirleyecek olan iki büyük parti, Hristiyan Demokratlar ile Komünistler kaldı. İşte İtalya o tarihten bugüne dek sonu alınmayan grevler, iç karışıklıklar, siyasal istikrarsızlık, çürümüşlük ve dengesizlik içine girmiştir. 4. Almanya. Almanya, Yalta ve Potsdam konferanslarında 4 işgal bölgesine ayrılmıştı. Sovyetler Birliği ülkenin doğu bölgesini, toprağın %40'ı, nüfusun %36'sı ve doğal kaynakların %33'ü. ABD güney, İngiltere kuzey ve batı bölgelerini işgal ettiler. Fransa'ya ise Anglo-Amerikan işgal bölgesinin bir bölümü bırakıldı. Sovyet işgal bölgesi içinde kalan Berlin'de tıpkı tüm ülkede olduğu gibi 4 ayrı işgal bölgesine ayrıldı. Almanya'da müttefiklerin karşılaştıkları sorunlar hem çok çetin hem de çok karışıktı. Barış Antlaşması'nın imzalanması, işgal bölgelerinin birleştirilmesi ve demokrasiye geçiş gibi siyasal, Almanya'dan alınacak tamirat ve bölgelerin ekonomik olarak birleştirilmesi gibi ekonomik sorunlar çözüm beklemekteydi. Bir çözüm bulabilmek için 4 devlet arasında ve Dışişleri Bakanları düzeyinde bir dizi toplantı yapıldı. 1946-1948. Ama birçok noktada anlaşma sağlanamadı. A. Ekonomik anlaşmazlıklar. Potsdam Konferansı'nda Almanya'nın ekonomik bütünlüğünün korunacağı yolunda bir karar alınmıştı. Ancak toplantıya katılmadığı ve bu yüzden burada alınan kararın kendisini bağlamadığı gerekçesiyle Fransa bu karara uymadı. Kendi bölgesini hem Almanya'yı zayıf tutacak ve hem de Alman üretiminden tazminat alacak biçimde örgütledi. Almanya'nın ülkelerini işgali sırasında yitirdiklerini karşılamak gerekçesiyle Sovyetler Birliği işgal bölgesinden önce tahıl üretim fazlasını, sonra da teçhizat aldı. Bunun yetmediğini görünce endüstri üretiminin bir bölümüne el koydu. İngiliz işgal bölgesi Almanya'nın endüstri bakımından en gelişmiş yeri ise de savaştan en çok zararı da burası görmüştü. İngiltere savaştan sonra içine düştüğü ekonomik bunalım ortamında bir de Almanya'ya yardım edecek durumda değildi. Dolayısıyla ABD her iki işgal bölgesinin ekonomik kalkınma sorumluluğunu yüklenmek durumunda kalınca öteki bölgelerdeki üretim fazlasının Fransa ile Sovyetler Birliği yerine bu bölgelere gönderilmesini istedi. B. Siyasal anlaşmazlıklar. Sovyetler Birliği kendi işgal bölgesinde Alman militarizminin tarihsel temeli olan Prusya, Junkerlerinin topraklarını parçalamaya ve endüstriyi hızla devletleştirmeye başladı. ABD ise Almanya'da liberal bir ekonomi anlayışına dayanan federasyon kurmak istiyordu. Bu durum giderek iki ayrı Almanya'nın doğmasına varacaktır. Başlangıçta her iki tarafın da amacı, ideolojik düşüncelerin dışında Almanya'nın yeniden güçlenerek Avrupa barışını bozmasını önlemekti. Ancak hızla oluşan iki blok arasında soğuk savaş başlayıp güven duygusu ortadan kalkınca Almanya hakkındaki düşünceler değişti ve şu biçimi aldı. Sovyetler Birliği Batı blokuna katılacak bir Almanya'nın, ABD ise Doğu blokuna katılacak bir Almanya'nın dünya güç dengesini bozacağını ve böylece kendi aleyhlerine olacağını hesaplar duruma düştüler ve böylece sorun mantıksal sonucuna ulaşarak, yani Almanya ikiye bölünerek çözülebildi. C. Berlin ablukası ve bölünme. Savaştan sonra hem ABD hem de Sovyetler Birliği Almanya'nın Doğu ve Batı Avrupa'nın denetiminde merkezi rol oynadığını anladılar ve bu ülkede verecekleri ödünleri karşı tarafın durumunu güçlendirmek için kullanacağından korkmaya başladılar. Bu yüzden iki tarafta Almanya'nın birleşmesini istemesine rağmen bu birleşmenin niteliği konusundaki farklı görüşler tam 40 yıl ortaya nihai bir çözüm getirememiş ve iki Almanya'nın birleşmesi değişik ve önceden kestirilemeyecek gelişmelerin sonucu olarak gerçekleşmiştir. 1947 yılında Batılı devletler kendi işgal bölgelerinin ekonomik bakımdan bütünleşmesi için ilk adımları attılar. Ve 1948 yılında yine kendi bölgelerinde para reformu yaptılar. Aynı yıl 3 Batı işgal bölgesinde bir Alman hükümetinin kurulması kararlaştırıldı. Bu faaliyetlere Sovyet tepkisi Berlin'in abluk altına alınmasıdır. Savaş sonrası anlaşmaları ile 100 mil kadar Sovyet işgal bölgesi içinde bulunan Berlin'deki Amerikan, İngiliz ve Fransız işgal birliklerinin Batı Almanya'dan her türlü ihtiyaçlarının karadan, demir yolundan ve havadan serbestçe sağlanacağı üzerinde görüş birliğine varılmıştı. İşte Berlin kentinin Sovyetlerce ablukaya alınmasıyla kentin batı bölgelerine giden ve gelen tüm kara ve demir yolu trafiği durdurulmuş oldu. Amaç yalnız işgal birliklerinin değil, aynı zamanda Batı Berlin halkının da temel ihtiyaç maddelerini kesmek ve böylece Batılıları ödün vermeye zorlamaktı. Berlin'in batı bölgesinde 2,5 milyon kişi yaşamaktaydı ve Sovyetlere göre bu kadar kalabalık bir kent nüfusunun havadan beslenmesi olanaksız olmasa bile son derece zordu. 24 Haziran 1948'de Sovyet ordusu barikatları yerleştirmeye başladı. Batılılar ya güç kullanarak daha geniş bir çatışmanın tohumlarını atacaklar, ya Sovyet isteklerini yerine getirecekler, ya da ablukayı boşa çıkarmak için kenti havadan besleyeceklerdi. Üçüncü seçenekte karar kılındı. Batılıların elinde günde ortalama olarak 4000 tonluk mal taşıyacak kadar uçak bulunmaktaydı. Bu ise temel ihtiyaç maddeleriyle enerji merkezlerine yetecek kadar kömür için yeterliydi. Ablukanın ilk haftalarında bu 4000 rakamı gerçekleştirilerek Batı Berlin'in kuşatma koşullarında bile olsa yaşaması sağlandı. Zaman geçtikçe gerek daha çok uçağın kullanılmaya başlanması, gerekse iki havaalanının da yapılması ile Batı Berlin'e yardım artırıldı. Sovyetler ablukanın etkili olmadığını gördüklerinden 12 Mayıs 1949'da ablukayı kaldırdılar. Bu arada Batı Almanya'da 1948 Eylül'ünde kurucu meclis çalışmalarını bitirmiş ve yeni anayasa yürürlüğe girmişti. 1949 Ağustos'unda seçimler yapılarak Eylül'ünde Konrad Adenauer'un Hristiyan Demokrat Hükümeti kuruldu. Böylece ortaya Federal Almanya çıkmış oldu. Sovyetler ise 7 Ekim 1949'da kendi işgal bölgelerinde Alman Demokratik Cumhuriyeti'nin kurulduğunu ilan ettiler. Bundan sonra Almanya'da tek bir devletin kurulması ve barış antlaşmasının imzalanması sorunları Soğuk Savaş'ın başta gelen uyumsuzluklarından biri haline gelecektir. Berlin ablukasının uluslararası politika açısından önemi, ABD ile Sovyetler Birliği'nin ilk kez karşı karşıya geldikleri Soğuk Savaş anlaşmazlığı olmasıdır. Türkiye üzerindeki baskı. 19 Mart 1945'te Sovyet Dışişleri Bakanı Molotov, Sovyet hükümetinin Türkiye ile Sovyetler Birliği arasında 17 Aralık 1925'te imzalanan ve süresi 7 Kasım 1945'te bitecek olan Türk-Sovyet Dostluk ve Saldırmazlık Antlaşması'nın 2. Dünya Savaşı sırasında ortaya çıkan derin değişikliklerden dolayı yenilenmesi konusundaki isteğini Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Selim Sarper'e bildirdi. Türkiye 20 yıldır Türk dış politikasının temeli olan ve iki devlet arasında dostluğun simgesi haline gelmiş olan bu pakta çok önem vermekteydi. Bu yüzden Türk hükümeti 7 Nisan'da verdiği cevapta Sovyet hükümetinin ne gibi önerileri olduğunu sordu ve iki tarafın da çıkarlarına uygun başka bir paktın yapılabileceğini bildirdi. Türk hükümetinin bu gelişimine Haziran ayına kadar bir cevap gelmedi. Haziran ayında Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi ile Sovyet Dışişleri Bakanı arasındaki bir görüşmede Molotov yeni bir paktın imzalanmasından önce iki ülke arasındaki bazı sorunların çözülmesi gerektiğini söyledi. Bunlar şöyle sıralanmıştı. İ. Türk-Sovyet doğu sınırındaki değişiklik. İ. Herhangi bir saldırı karşısında ortak savunmayı sağlamak üzere boğazlarda Sovyetlere üs verilmesi ve İ. Montre Sözleşmesi'nin yeniden gözden geçirilmesi ilkesi üzerinde iki hükümet arasında bir anlaşma yapılması. Türk hükümeti Rusya'nın bu isteklerini reddetmiştir. Yunan İç Savaşı 1. Savaşın birinci aşaması. Yunanistan Osmanlı Devleti'nden bağımsızlığını kazandıktan sonra anayasal bir monarşi ile yönetilmeye başladı ve 2. Dünya Savaşı'na kadar sürekli bir devrim ve karşı devrim süreci içine girdi. 1924-1935 tarihleri arasında Cumhuriyet rejimi altında yaşayan Yunanistan, bu 10 yıllık süre içinde kendini karışıklık ortamı içinde buldu ve 1935'teki plebisitle yine anayasal monarşiye döndü. Parlamenter hükümet bir yıl kadar yaşadıktan sonra 1936 yılında Ioannis Metaxas kral tarafından başbakanlığa getirildi. Metaxas başbakan olur olmaz parlamentoyu feshetti ve 1938'de ömür boyu başbakan ilan edildi. Metaxas 1941'deki ölümüne kadar süren ve faşist özellikler gösteren diktatörlük dönemine 3. Uygarlık adını vermiş, klasik Grek ve Bizans'tan sonra koyu bir kralcı olarak basını susturmuş, muhalifleri sürgüne göndermiş ve tam bir baskı yönetimi kurmuşsa da belirli bazı reform hareketlerinde de bulunmuş ve ülkenin savunmasını güçlendirmiştir. İşte Yunanistan 2. Dünya Savaşı başladığı zaman böyle bir siyasal ortamdaydı ve 1940 Ekim'inde önce İtalya'nın sonra da Almanya'nın işgaline uğradı. Kral Londra'ya, hükümet ise Kahire'ye sığındı. Yunanlı yurtseverler savaş içinde Alman işgaline karşı çeşitli direnme örgütleri kurdular. Bunlar arasında Elas, Ulusal Kurtuluş Ordusu, sol, Edes, Hür Demokratik Yunan Ordusu, sağ eğilimliydi. Bu iki örgüt Alman işgal ordusuna karşı etkili bir mücadele içine girdi ve 1944 yılında İngiliz ordusu da bunlara katıldı. Stalin ve Churchill, Alman yenilgisinden sonra Doğu Avrupa'nın durumunu Moskova'da görüşürlerken, Churchill Yunanistan'ın İngiliz etki bölgesi olarak kabul edilmesini önermiş ve Stalin de bunu kabul etmişti. İşte bu yüzdeler anlaşmasından hemen sonra savaşın son yılında İngiltere Yunanistan'a asker gönderdi ve sonuç olarak da bu üç ordunun gücüyle Almanlar Yunanistan'dan temizlendiler. Ama bu temizleme Yunanistan'a beklenen barış ve huzuru getiremedi ve ülke 5 yıl sürecek olan son derece kanlı ve yıkıcı bir iç savaşın içine girdi. Yunan iç savaşının iki aşamada incelenmesi doğru olur. Çünkü iki aşama birbirinden nitelik olarak farklıdır. Birinci aşama 4 Aralık 1944 günü başladı. O gün İngiliz işgal makamlarınca telkin edilen ve Yunan Başbakanı tarafından verilen bir ultimatomla Elas'ın silahlarını teslim edip Atina'yı terk etmesi istendi. Churchill'in iddialarına göre Elas Atina'da terör havası estirmekte, Moskova tarafından yönetilmekteydi. Üstelik savaş sırasında Almanlardan çok Edes'e karşı savaşmıştı. Bu iddialara karşı bazı araştırmacılar şunları belirtmektedirler. Elas'ın kökeni, savaştan önce Metaxas'ı devirmek için kurulan bir örgüttü ve giderek Nazilere karşı direnmede etkin rol oynayan solcu unsurları içine almaya başlamıştı. 1944 yılının sonunda üye sayısı 2 milyona ulaşmıştı. Mantıksal olarak Elas, Metaxas'ı desteklediği için Kral George'a da karşıydı. Kısacası Churchill'in söylediklerinin aksine Elas'ı harekete geçiren etkenin Moskova değil, iç politika kaygıları olduğunu söylemek yanlış olmasa gerek. Ayrıca savaş sırasında İngiliz Savunma Bakanlığı Elas'ı desteklemiş ve hatta Churchill 1944 ilkbaharındaki Lübnan toplantısında Elas ile Edes'i Nazilere karşı George Papandreou'nun komutası altında işbirliği yapmaya ikna etmişti. Dolayısıyla savaş içinde Elas'ın Edes'e karşı savaştığı görüşü pek doğru kanıtlara dayanmamaktadır. Bu konuda görüşler ne olursa olsun, Elas verilen ultimatoma uymadı. Uymama gerekçesi olarak İngiltere'nin kralı ve kralla birlikte sağcı ve diktatörü iş başına getireceğinden endişeli olduğunu gösterdi. Atina ve yakın çevresinde başlayan silahlı çatışma 3 hafta kadar sürdü. Zaten çok güçlü olmayan ve Sovyetler tarafından da desteklenmeyen Elas'ın siyasal organı EAM bırakışmayı kabul etti. 12 Şubat 1945 tarihinde EAM ile Edes anlaştılar. Bu anlaşmaya göre İ, tüm direnme örgütleri tek bir ordu içinde birleştirilecek. İ, demokratik seçimler yapılacak. 31 Mart 1946'da yapıldı ve solcular seçimi boykot ettiklerinden katılma oranı %50'ye kadar düştü. Ve İ, kralın Yunanistan'a dönüp dönmemesi konusunda referanduma başvurulacaktı. %90 oy ile krallığın yeniden kurulması kararlaştırıldı. Ancak bu oranın içinde komünistlerin güçlenmesinden korkup cumhuriyetçi oldukları halde kral lehine oy verenler de vardır. Böylece 12 Şubat 1945 tarihinde Yunan iç savaşının birinci aşaması bitti. 2. Savaşın ikinci aşaması. İkinci aşama hükümetin kurulması ve kralın Yunanistan'a geri dönmesiyle başlar. Bu aşama birincisinden nitelik olarak farklıdır. Çünkü gerek sorunun BM'ye getirilmesi ve gerekse Yunanistan'ın 3 kuzey komşusunun Bulgaristan, Yugoslavya ve Arnavutluk solculara verdikleri destek ile iç savaş uluslararası bir nitelik kazanmıştır. 1946 yılında Yunanistan'ın kuzeyinde çete savaşı başladı. Önceleri çetecilere bir sempati vardı. Zayıf bir merkezi hükümet, ekonomik durumun kötülüğü ve sosyal adaletsizlik köylülerin çetecilere yardımını kolaylaştırmıştı. Dağlık bölgelerde savaşan ve 3 komünist devletten yardım alan çetecilere karşı merkezi hükümet başarılı olamadı. Bu arada BM'nin bir araştırma komisyonu bölgede yaptığı araştırmada çetecilere kuzeyden yardım geldiğini açıkladı. Çeteciler ise ancak eğitim ve yaralıların bakımı gibi nedenlerle Arnavutluk ve Bulgaristan topraklarını kullandıklarını söylemekteydiler. Ayrıca ellerindeki silahların Alman ve İtalyanlardan geriye kaldığını belirtiyorlardı. Ancak çetecilere kuzeyden yardım geldiği iddiası daha inandırıcı görünmektedir. BM Araştırma Komisyonu'nun hazırladığı rapor bir yana, Yugoslavya Kominform'dan atıldıktan sonra çetecilere yardımı kesince, merkezi hükümetin üstünlüğü ele geçirmesi de kuzeyden gelen yardımın etkinliğini göstermektedir. Çetecilerin önderi durumunda bulunan General Marcos, 24 Aralık 1947'de Geçici Demokratik Yunan Hükümeti adıyla bir hükümet kurdu ve 10 maddelik bir program ilan etti. Bu programda Sovyetler Birliği ve 3 Balkan ülkesiyle yakın ilişkiler geniş yer tutmaktaydı. Böylece Yunanistan'da merkezi hükümetin kolay kolay baş edemeyeceği bir iç savaş başlamış oldu. Yunan hükümeti sorunu BM'ye getirmişse de bir sonuç alınamamış ve iç savaş bütün şiddetiyle 1950 yılına kadar sürmüştür. Sona ermesi ise BM ve merkezi hükümetin gücüne değil, Yugoslavya'nın Kominform'dan atılmasından sonra çetecilere yaptığı yardımı kesmesine ve şimdi ele alınacak olan Truman doktrinine bağlıdır. Yunanistan iç savaştan sonra 2 yıl tam bir siyasal istikrarsızlık içine girdi. 4 yıl içinde 1948-1952 liberal ve sosyal demokratların üstünlüğü altında 13 ayrı hükümet kuruldu ve düştü. 1952 yılında yapılan yeni anayasa nispi temsil yerine çoğunluk sistemini getirince Yunanistan'ı siyasal iflastan kurtarıp güçlü bir hükümet kurmak iddiasındaki Mareşal Papagos'un sağ eğilimli Yunan Birliği Partisi hükümeti tek başına ele geçirdi ve bu dönem Papagos'un 1955 yılında ölümüne kadar sürdü. 1955-1963 yılları arasında Yunanistan, Konstantin Karamanlis'in Ulusal Radikal Birliği, ERE hükümeti tarafından yönetilecektir. Truman Doktrini ve Marshall Planı. 1. Truman Doktrini. A. Doktrinin nedenleri. Truman Doktrininin temeli, Amerikan yöneticilerinin sürekli ve ağır bir Sovyet tehdidi altında bulundukları korkusudur. Bu korku ise, savaştan sonra Avrupa'da ortaya çıkan olaylardan ve Amerika Birleşik Devletleri'nin bu olayları yorumlayış biçiminden doğmuştur. Böylece 1947 yılını izleyerek Amerikan dış politikasının temel anlayışı komünizme karşı açılan savaş olmuştur ve bu savaşın çıkış noktasında da Truman doktrini vardır. Ayrıca Sovyet-Amerikan mücadelesinin tarihi bir boyut içinde anlaşılması gerekir. ABD, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra zengin ve yeryüzünün en güçlü devleti olarak dünya önderliği rolünü almıştı ve savaş öncesinin yani 1930'ların düzenini en iyi biçimde korumayı amaçlamaktaydı. Öte yandan Sovyetler Birliği savaştan Versay sistemine geleneksel bir bağı olmadan çıkmıştı. İşte Truman doktrini Versay düzenini sürdürmek isteyen ABD ile bu düzene bağlılığı olmayan ve hatta bunu kendisine karşı yapılmış olarak yorumlayan Sovyetler Birliği arasında İkinci Dünya Savaşı sonrasında ortaya çıkan çatışmanın ilk önemli göstergesi anlamındadır. Ayrıca İngiliz birliklerinin çekilmesiyle Yunanistan'da aşırı solcu bir iktidarın iş başına geçmesi ve Sovyet etki alanının içine Yunanistan'ı da alacak biçimde güneye doğru genişlemesi, Amerikan yöneticileri açısından üzerinde durulması gereken bir olasılıktı. Başkan Truman'a göre, Sovyetler Birliği Yunanistan'dan sonra Türkiye'yi de denetimi altına alacak olursa, ABD ve Batı Avrupa için yaşamsal öneme sahip Orta Doğu Sovyet etki alanı içine girebilirdi. İşte bu koşullar altında Truman, 1947 yılının başından başlayarak yalnız Yunanistan ile Türkiye'ye askeri yardım yapmakla kalmıyor, aynı zamanda Amerikan dış politikasına yeni bir unsur. Sovyetler Birliği'ni çevreleme politikasını getirmiş oluyordu. Bu politika Sovyet askeri tehdidi ya da bir komünist devlet tarafından desteklenen iç savaşların hüküm sürdüğü bütün devletlere yardım yapmak biçiminde özetlenebilir. ABD tarafından Yunanistan ve Türkiye'ye yapılan yardım, yani Truman doktrini bu tutumun ilk belirtisidir. B. İlanı ve sonuçları. Başkan Truman 12 Mart 1947 tarihinde Kongre'de kendi adıyla anılacak olan mesajını okudu. Amerikan dış politikasının kendilerini boyunduruk altına almak için silahlı azınlıklarca harcanan çabalara Yunanistan kastediliyor ve dış baskılara karşı koymaya çalışan özgür ulusları Türkiye kastediliyor, destekleme amacına yönelmesi gerektiği kanısındayım diyen Truman, Kongre'den hükümete Türkiye ve Yunanistan'a 400 milyon dolarlık askeri yardım yapma yetkisinin verilmesini istemiştir. Bu istek kabul edilmiş ve 22 Mayıs 1947 tarihinde Truman yardımı başlamıştır. Bu yardımın 300 milyonu Yunanistan'a, 100 milyonu ise Türkiye'ye verilmiştir. Truman doktrini bir yandan yeryüzünün iki bloka ayrıldığını ve Sovyet-Amerikan mücadelesinin başladığını ilan edip, 1990'a kadar artıp azalan tempolarla sürecek olan Soğuk Savaş'ın ilk adımlarını oluştururken, öte yandan Doğu Avrupa ve Balkanlardaki bölünmeyi de çok daha kesin çizgileriyle ortaya koymuştur. Truman doktrininin ilanından sonra özellikle Balkanların komünist devletleri arasında başlamış bulunan ittifak görüşmeleri hızlanmış ve 1947 yılının sonunda ABD'nin hem askeri hem de ekonomik bakımdan desteklediği Türkiye ve Yunanistan'a karşı Balkanlardaki ittifak şebekesi tamamlanmıştır. Truman doktrininin ilanından sonra ABD bu doktrini Orta Doğu'ya da genişletmek için İngiltere ile birlikte girişimlerde bulundu. Ancak bu dönemde Sovyetlerle sınır komşusu olan iki devlete, Türkiye ve ileride değinilecek olan İran, baskısı dışında Moskova'nın Orta Doğu'daki etkinliği çok azdı. Bu yüzden kendilerini Türkiye'nin aksine doğrudan bir Sovyet tehdidi altında görmeyen Arap devletlerinin büyük bir çoğunluğu doktrinin genişletilmesine izin vermediler. 2. Marshall Planı. ABD Dışişleri Bakanı George Marshall'ın bir söylevinde ortaya attığı ve Avrupa'nın ekonomik kalkınması ile ilgili olan bu plan, Soğuk Savaş'ın çıkış noktası sayılabilecek Truman doktrininden ayrı bir anlam taşımaktaydı. Marshall bu söylevinde Avrupa ülkelerinin ekonomilerinin kötü durumunu ve Nazilerin yıkıcı yönetimleri altında nasıl boş yere tüketildiğini hatırlatarak yiyecek maddeleri karşılığında Avrupa kentlerinin çiftçilere gerekli olan malzemeyi veremediklerini söyledi. Bu durumun ise Avrupa hükümetlerini ellerinde bulunan sınırlı döviz ve dış krediyi başka ülkelerden yiyecek maddeleri almaya zorladığını ekledi. Amerikan Dışişleri Bakanı'na göre bu kısır döngü ABD'nin Avrupa'ya daha çok yardım etmesiyle kırılabilirdi. Ayrıca Avrupa ülkelerinin bu ekonomik sıkıntılarının uzun sürede ABD içinde kötü sonuçları olurdu ve bu yüzden ABD söz konusu yardım yapmak durumundaydı. Ancak böyle bir yardımın yapılabilmesi için önce Avrupa ülkelerinin girişimde bulunması gerekiyordu ve toplumsal sistemi ne olursa olsun yardım programına katılacak Avrupalı ülkeler önce ortak bir program hazırlamalıydılar. Marshall Planı adı verilen bu Avrupa Kalkınma Projesi'nin ilk hazırlığı 12 Temmuz 1947'de Paris'te toplanan 16 devletin konferansı ile başladı. Marshall Planı'nın çağrısı Doğu Avrupa ülkeleriyle Sovyetler Birliği'ni de içine almaktaysa da bu devletler katılmayı reddettiler. Avrupa Ekonomik İşbirliği Konferansı CEEC adı altında çalışan konferans, ABD'ye gönderilecek raporun hazırlanmasına temel olacak bilgilerin derlenmesi, yani her devletin ne kadar yardıma ihtiyacı olduğunun ortaya çıkarılması için söz konusu 16 Avrupa devletine soru cetvelleri göndermiş ve gelen bilgilerin ışığı altında genel bir rapor hazırlayarak ABD'ye yollamıştır. Böylece 4 yılı kapsayan 1947-1951 Avrupa Kalkınma Projesi, yani Marshall Yardımı başlamıştır. Sovyetler Birliği ise Marshall Planı'nın Truman doktrininden sonra ortaya çıkmasını bu doktrinin uygulanması biçiminde yorumlamış ve programa kendisi katılmadığı gibi Doğu Avrupa ülkelerinin de katılmaması için baskı yapmıştır. İran olayları. Soğuk Savaş'ı hazırlayan olaylar arasında en önemlilerinden biri de savaş sonrasında İran'da ortaya çıkan gelişmelerdir. Daha önce görüldüğü gibi İngiltere ile Sovyetler Birliği aralarında doğrudan bağlantı sağlayabilmek için İran'ı işgal etmişlerdi. 1942 yılında iki müttefik devlet arasında yapılan anlaşmaya göre taraflar savaşın bitiminden 6 ay sonra birliklerini İran'dan çekeceklerdi. Zamanı geldiğinde İngiltere petrol bölgesindekiler hariç birliklerini çektiyse de 2 Mart 1946'da Sovyet birlikleri hala İran'ın kuzey bölgesinde bulunuyordu. İran baskı ile petrol ayrıcalıkları elde etmeye çalışmak, Azerbaycan bölgesinde özerklik hareketlerini desteklemek ve anlaşmalara aykırı olarak işgal süresini uzatmak iddialarıyla BM Güvenlik Konseyi'ne şikayette bulundu. Konsey sorunun taraflar arasında karşılıklı görüşmeler yoluyla çözümünü uygun buldu. İki devlet arasındaki ikili görüşmeler ABD'nin de baskısıyla olumlu sonuca ulaştı. Varılan anlaşmaya göre Sovyetler Birliği askerlerini geri çekecek, Azerbaycan'daki özerklik tanınacak ve İran kuzey bölgesinde Sovyetlere petrol ayrıcalıkları verecekti. 6 Mayıs 1946'da Sovyet askerleri İran'dan çekildi. Sovyet askerleri çekilince İran hükümeti birlik göndererek Azerbaycan'daki özerklik hareketini bastırdığı gibi daha sonra başbakan olan Doktor Musaddık İran parlamentosundan hükümetin parlamentoya danışıp onayını almadan yabancı ülkelere ayrıcalık veremeyeceği yolunda bir yasa çıkartarak petrol ayrıcalıklarını kaldırdı. İran Sovyetler Birliği ile sorunlarına çözüm bulmuştu ama bu kez İngiltere ile daha da uzun sürecek olan bir anlaşmazlık içine girdi. İran petrolünü İngiliz petrol şirketi BP işletmekteydi ve İngiltere hisselerin çoğunu elinde bulunduruyordu. İran hükümeti İngiltere'nin petrol şirketini siyasal bir baskı aracı olarak kullandığını ileri sürdü. Şirket bir yandan İngiliz donanmasına çok iyi koşullarla petrol vermekte, öte yandan savaştan sonra hızlı bir ekonomik gelişme içine girmek isteyen İran'da İranlılara iş olanakları yaratmamakta, çalışma koşullarını düzeltmemekteydi. 1949 yılında yapılan yeni bir petrol anlaşması halkta büyük bir tepki doğurdu. Bu tepki hükümetin kötü yönetimiyle birleşince ülke karışıklıklar içine girdi ve Ulusal Cephe Hareketi'nin önderi durumunda bulunan Doktor Muhammed Musaddık başbakanlığı ele geçirdi. 1951-1953 yılları arasında bu görevi sürdüren Musaddık petrol endüstrisini devletleştirdi. Bu hareket denetimi elinden bırakmak istemeyen İngiltere'nin ve sonra tüm batılı devletlerin tepkisine yol açtı. Bu arada Musaddık, ülkeden kaçmış olan Şah'ın yetkilerini de azaltmak için parlamentoyu ikna etmeye çalışıyordu. Kendisi zengin bir soylu olan Musaddık, gerçekte geniş bir siyasal yelpaze tarafından desteklenmekteydi. Bu siyasal destek arasında yabancı düşmanı milliyetçiler, dinsel otoriteler, komünist olsun ya da olmasın tüm radikaller, kendisinin de içinde bulunduğu toprak soyluları ve Şah'ın otoritesine karşı çıkan hemen hemen herkes bulunuyordu. Sözü edilen petrolü devletleştirme yasası İngiliz şirketini feshetti ve bu fesih İngiltere tarafından tanınmadıkça İngiltere ile tazminat görüşmelerine girişilmeyeceği ilan edildi. İngiltere ise anlaşmanın tek yanlı olarak ortadan kaldırılamayacağını iddia ediyordu. Aslında anlaşmazlık İran hükümeti ile şirket arasındaydı. Ama İran'da bulunan İngilizlerin can ve mal güvenliğinin korunması gerekçesiyle işin içine İngiliz hükümeti de girdi. İran'ın batıdan kopmasından endişe duyan ABD, taraflar arasında arabuluculuk yapmak istediyse de Musaddık'ın Moskova ile yakın ilişkiler içine girmesi ve içeride giderek komünistlere dayanmaya başlaması üzerine İngiltere ile birleşerek Musaddık'ı düşürmeye çalıştı. Bu gelişmelerin sonucu olarak Musaddık hükümeti büyük bir ekonomik güçlük içine düştü. Şimdi petrol gelirinden yoksun kaldığı gibi ABD ile Dünya Bankası İran'a verdikleri krediyi kestiler. Musaddık kötüye giden ekonomik durumun ve Şah'ın baskısına dayanamayıp 1952 yılında istifa ettiyse de tüm İran'da lehine yapılan büyük gösteriler sonucu yeniden başbakan oldu ve mecliste kendisine tam yetki verdi. Bu Şah'ın otoritesine gerçek bir darbeydi. Tahtını kurtaracak ve Musaddık'ı düşürecek dış ve iç güçlere bel bağlamaya başladı. ABD, İngiltere ve ordu. Sonunda 1953 yılında Musaddık düşürüldü. Bu düşürülmede en önemli pay hiç kuşkusuz İngiltere'nin İran'a karşı uyguladığı ekonomik ambargodadır. Bundan sonra Şah muhalefeti acımasızca bastırmış ve uzun süre ağır bir baskı politikası uygulamıştır. Şah'ın denetimi ele geçirmesinden sonra 1954 yılında İngiltere ile yeni bir petrol anlaşması yapılarak Musaddık'ın devletleştirmesi sözde kabul edildi. 8 yabancı şirketin kurduğu bir konsorsiyum, hisselerin %40'ı İngiltere'nin, %60'ı öteki şirketlerindi. İran petrolünü işletecek ve karın %50'sini İran'a verecekti. Ayrıca İran 1957 ile 1966 yılları arasında 25 milyon sterlin devletleştirme tazminatı ödeyecekti. Batı'nın askeri örgütlenmesi, NATO. 1. NATO'nun kurulduğu uluslararası ortam. İkinci Dünya Savaşı'ndan hemen sonra şimdiye kadar açıklanmaya çalışılan gelişmeler, yani Almanya konusunda Sovyetlerle Batılılar arasındaki köklü görüş ayrılıkları, Doğu Avrupa ülkelerinin teker teker Sovyet etki alanına girmesiyle ideolojik ve ekonomik örgütlenmenin başlaması, Japonya'da müttefikler arasında ortak bir anlayışın kurulamaması, Yunan İç Savaşı ortamında ilan edilen Truman Doktrini ile Marshall Planı ve İran ile Türkiye üzerindeki Sovyet baskısı, özellikle Avrupa'da Soğuk Savaş'ı doruk noktasına çıkarmaya başlamıştı. İki büyük devlet arasında ortaya çıkan güvensizliğin derinleşmeye başladığı bir sırada, 1948 Şubat'ında daha önce incelenen Prag darbesi gerçekleştirildi. Prag darbesi sonucu Çekoslovakya'nın Sovyet etki alanı içine girmesinin batıdaki ilk tepkisi Brüksel Antlaşması'dır. 17 Mart 1948'de Belçika, Fransa, Lüksemburg, Hollanda ve İngiltere Brüksel'de bir antlaşma imzaladılar. Bu antlaşma ile taraflar ortak bir savunma sistemi kurmayı, ekonomik ve kültürel ilişkilerini güçlendirmeyi kararlaştırmışlardı. Brüksel Antlaşması'nın 4. maddesine göre taraflardan biri, Avrupa'da silahlı bir saldırıya uğradığı takdirde antlaşmayı imzalamış bulunan öteki devletler, ellerindeki askeri ve öteki tüm olanaklarla saldırıya uğrayana yardım edeceklerdi. 1948 Eylül'ünde de Brüksel Antlaşması çerçevesinde bir askeri organ kurulmuş ve Batı Birliği Savunma Örgütü adını almıştı. Gerçekte Doğu Avrupa ülkeleri arasında ikili ittifak antlaşmaları imzalanırken, ABD'de benzer tipte antlaşmaları Batı Avrupa'da gerçekleştirmenin gerekliliğine inanmaya başlamıştı. Bu amaçla ilk olarak Batı Avrupa ülkelerinin federal bir yapı içinde birleşmelerini önerdiyse de, 100 yıllık ulusal bağlılıkları ve ön yargıları hemen ortadan kaldırmaya olanak yoktu. ABD'nin ikinci önerisi Batı Avrupa ülkelerinin önce kendi aralarında örgütlenmesiydi. İşte Brüksel Antlaşması bu anlayışın Prag darbesi anlamlı bir bahane olarak kullanılarak gerçekleşmesidir. Brüksel Antlaşması'nı imzalayan devletlerin arkalarında Amerikan desteğini görmek istemelerinin sonucu ise NATO'dur. Brüksel Antlaşması devletleri böyle bir antlaşmayı sağlayacağı savunma gücüne inanarak değil, işi ciddi tuttuklarını gösterdikten sonra asıl ABD'yi bir ittifak içine çekmek için imzalamışlardı. Bu konuda ABD'de de çalışmalar başlamıştı. Senatör Vandenberg, Dışişleri Bakanlığı'na da danışarak bir rapor hazırladı. Bu rapor, ABD'nin hukuki yoldan karşılıklı yardım ilkesine dayanan bölgesel ve toplu tedbirlere başvurmasını ve ulusal güvenliğini tehlikeye düşürecek silahlı bir saldırı durumunda tek tek ya da toplu olarak meşru savunma hakkını, BM Antlaşması'nın 51. maddesinde anlatımını bulmaktaydı, kullanma kararlılığını doğrulayarak barışın korunmasına katkıda bulunmasını öneriyordu. Bu karar tasarısı 11 Haziran 1948 tarihinde Amerikan Senatosu tarafından kabul edildi. Artık NATO'ya giden yol açılmıştı. Kuzey Atlantik Antlaşması 4 Nisan 1949 tarihinde Washington'da Belçika, Kanada, Danimarka, Fransa, İngiltere, İzlanda, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Norveç, Portekiz ve ABD arasında imzalanarak Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü yani NATO kuruldu. 1949 Nisan'ında NATO'nun içine doğduğu dünya, 1-2 yıl öncesine göre hızlı bir değişiklik içine girmekteydi ve bu değişiklik en çok Sovyetler Birliği'nde görülüyordu. Berlin ablukasına Batılıların Kominforma'da Tito'nun başarıyla karşı koymaları, Stalin'i ideoloji sözcüsü olan Yudanov'un katı ideolojik tutumunu ve bağnazlığını sorgulamaya itmişti. Yudanov, Politbüro üyesi ve Stalin'in en yakın arkadaşı olup, kendisinden sonra en etkili önder durumundaydı. Yudanov 1948 Temmuz'unda nedeni anlaşılmaz bir biçimde öldü ve kendisini destekleyenler kitlesel bir tasfiye ile ortadan kaldırıldılar. Bunun sonucunda Malenkov ve Kruşçev gibi Stalin'in iç ekonomik sorunlara daha çok önem verilmesini isteyen iki yönetici üst basamaklara yükselmeye başladılar. 1949 Nisan'ında Berlin ablukası kalkmak üzereydi. İtalya ile Fransa'da komünistler büyük ölçüde destek getirmeye başlamışlar. Batı'da endüstri üretimi 1938 yılına oranla %15 artış göstermiş, tarım üretimi 1947 yılına göre %50 yükselmişti. NATO kuruluşunun 3. yılında içine Türkiye ile Yunanistan'ı, 1955'te Federal Almanya'yı ve 1974'te İspanya'yı alacak biçimde genişledi. 1949 yılında ABD bu örgütü Orta Doğu'ya doğru genişletmeyi düşünmüyordu. Soğuk Savaş'ın başlayıp bütün hızıyla sürdüğü Orta Avrupa'da NATO'nun güçlendirilmesi ve güçlü bir askeri bir ittifak biçimine dönüştürülmesi öncelik kazanmıştı. Ancak Avrupa'da Berlin ablukasının başarısızlığı, Soğuk Savaş'ın Uzak Doğu'da açık çatışmaya dönüşmesi ve Orta Doğu bölgesinde ulusçu nitelikteki hareketlerin gelişmeye başlaması Amerikan hükümetini politika değiştirmeye yöneltti. İkinci Dünya Savaşı'nın hemen sonrasında ABD yeni kurulacak dünyadaki payını Avrupa ve Uzak Doğu ile sınırlı olarak görebilirdi. 1950'lerle birlikte rolü içine Orta Doğu'yu alacak biçimde genişledi. 6. kaset 1. yüzün sonu.